Ayrım 9. Ya Adalet Ya Sefalet. Selçuk Şirin. Sayfa 82. Yaşayan anlatsın. Mine Şen Ocak'la Oksijen'de yaptığı röportajlarla farklı ekonomik gruplardan gelen insanların barınma ihtiyacını gidermek için gösterdiği büyük mücadeleyi anlatıyor. Şen Ocaklı'nın evinde ziyaret ettiği Hande ve Senih basından emekli bir çift. Suadiye'de 12 yıldır kiracı olarak oturuyorlar. Senih tam 4 kuşaktır Suadiye'de. Sağlık problemleri nedeniyle epey borca girmişler ama zar zor bugüne gelmişler. Şimdi oturdukları kiralık ev kentsel dönüşüme girince korktukları başına gelmiş. Bırakın Suadiye'yi, İstanbul'un hiçbir yerinde ev bulamıyorlar. Tuzla'dan Çatalca'ya kadar bakmadıkları yer kalmamış. Hande Hanım geldikleri noktayı şöyle özetlemiş. Hayat standartlarımız hiç bu kadar düşmemişti. Öyle gezip tozmak, konser, tiyatro, bir yerde yemek yok uzun süredir. O kadar dibe indik ki A101, BİM ve Şok'tan en ucuz neyse onları alıp yiyoruz. Karbonhidrata talim ediyoruz. Biz de biliyoruz sağlıklı beslenmeyi ama bunu bilmenin bir anlamı yok artık. Bu pahalılıkta ancak karın doyurabiliyoruz. Bir tek biz olsak tamam, derim ki hata yaptık, hatamızın bedelini ödüyoruz. Ama yüz binlerce insan bizim durumumuzda. Bu bir çöküş, toptan çöküş. Suriye'de savaş çıkıyor, bize patlıyor. Ukrayna'da savaş çıkıyor, bize patlıyor. Bırakın ev sahibi olmayı, ev kiralamamız bile mümkün değil. Artık İstanbul'da bize yer yok. Senih Bey olayın başka bir boyutuna dikkat çekiyor. Bizim gidebileceğimiz bir köyümüz de yok. Artık Türkiye'de sadece zenginler ve yoksullar var. Orta sınıfı yok ettiler. Biz artık açlık sınırında yaşıyoruz. Bir ev bulduk aslında Devrek'te. İstanbul'a 350 kilometre mesafede. Kirası 2500 lira. Arabamız olsa gözü karartıp gideceğiz ama önceleri Antalya'ya yerleşelim diye düşünmüştük. Çıralı'ya çok giderdik eskiden. Yok, Antalya'da bize lüks oldu. Ukrayna savaşından sonra orada da kiralar çok artmış. O bir zamanlar herkesin burun kıvırdı, Kumluca'da bile ev yok. Suriyeliler de orayı doldurmuş. Bu halimiz gururuma çok dokunuyor, ruh halim harap oldu. Pazartesi için hastanenin psikiyatri servisinden randevu aldım. Şen Ocaklı'nın ikinci hikayesi sorunun emekli maaşıyla açıklanamayacağını gösteriyor. Alper ve Büşra, biri kamu kuruluşunda çalışan, diğeri avukatlık yapan genç bir çift. Onlar da kentsel dönüşüm mağduru. Evlenirken kredi almışlar, aylık gelirlerinin yarısını kiraya vermeye razı oldukları halde 8 aydır ev bulamıyorlar. Uzun arayış sonucu şimdi oturdukları Kadıköy ve civarında ev bulamayacakları da kanaat getirmişler. Alper Bey umutsuzluğunu şöyle anlatmış. Yorulduk bu yaşta. Geleceğe ilişkin hiçbir plan yapamıyoruz. Çocuk yapmak istiyoruz, yapamıyoruz. Yapan arkadaşlara deli gözüyle bakıyoruz. Ne cesaretle, neye güvenerek yapıyorsunuz diyoruz. Son 2-3 yılda her şey altüst oldu. Şimdilik yememizden içmemizden kısmıyoruz. Ama öyle restorana falan gittiğimiz yok. Evimizde istediğimizi pişiriyoruz. Bir de onlardan kısarsak geriye ne kalacak ki hayattan? Sorun yalnızca İstanbul'la sınırlı değil. Yabancıların yoğun ilgi gösterdiği Bodrum, Marmaris gibi ilçelerde de dar ve orta gelirler için ciddi bir barınma krizi var. Gazete Duvar'da yayınlanan bir haber dosyaya konuşan Eğitim İş Bodrum Başkanı Gültekin Yıldız, Bodrum, Dalaman ve Marmaris gibi yerlerde öğretmenlerin geçinmelerinin imkansız hale geldiğini belirtiyor. Biz eğitim emekçileri öğretmenler olarak aldığımız maaşımızı ev kirası olarak ödüyoruz. Barınma sorunumuz için ilçe Milli Eğitim Müdürü ve Bodrum Belediye Başkanı ile görüştük. Yapabilecekleri bir şeyin olmayacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında birçok arkadaşımız tayin isteyecek. Kirada oturan öğretmenlerin %80'i Bodrum'dan gidecek. Bodrum'da seneye görev yapacak öğretmen bulmak imkansız hale gelecek. Yarın bu bölgelerde öğretmeni olmayan sınıflar, hemşiresi doktoru olmayan hastane ve toplum sağlığı merkezleri görmek istemiyorsanız, şimdiden gereken önlemi alın. Yoksa bu kira bedelleriyle burada kalmamız mümkün değil. Türkiye'nin barınma karnesi. Türkiye'nin barınma karnesini çıkartmak için önce uluslararası karşılaştırmalı verilere bakalım. OECD verilerine göre Türkiye yurttaşlarının barınma ihtiyacını karşılama kapasitesi itibariyle 41 ülke arasında 38. sırada yer alıyor. OECD verilerine göre yurttaşlarının barınma ihtiyacını karşılamada sondan 4. sırada olmamız doğrusu beni şaşırttı. Türkiye gibi inşaatın tüm sektörlerden daha çok desteklendiği, teşviklerin bu sektöre aktığı bir ülkenin bundan daha iyi bir noktada olmasını beklerdim. Şimdi buraya nasıl geldiğimize bakalım. OECD barınma değerlendirmesini yaparken birden çok kriter kullanıyor. Pandemi döneminde hepimizin yaşayarak öğrendiği gibi başını sokacak bir ev olması yetmiyor. Kişi başına düşen oda sayısı da evdeki yaşam kalitesini belirliyor. Oda sayısına bakınca OECD içinde ortalama olarak kişi başına 1.7 oda düşerken Türkiye'de kişi başına ancak 1 oda düşüyor. Bu oran içinde her evde olan salonda bir oda kabul edildiğinden dolayı diyebiliriz ki ülkemizde pek çok evde çocukların kendilerine ait bir odası yok. Modern yaşamın gereği olan kişisel mahremiyet ihtiyacının ülkemizde herkes için karşılanamadığını söyleyebiliriz. OECD'nin barınma ihtiyacını değerlendirirken baktığı ikinci kriter kanalizasyon ve ev içinde yer alan tuvalet oranı. Kırsal yaşamın hüküm sürdüğü dönemlerden kalma kanalizasyonsuz ev sorunu ülkemizde ciddi oranda çözülmüş görünüyor. Bugün Türkiye'deki evlerin %95'inde tuvaletler evin içinde ve kanalizasyona bağlı. Ancak bu oran pek çok OECD ülkesinde %100'e yakın. O nedenle biz bu yüksek oranla bile 42 ülke arasında 31. sırada yer alıyoruz. Bu sayfada kendilerine ait bir konutta oturan hanelerin ve nüfusun oranı yüzde olarak bir tablo yer almış, kaynak TÜİK. Önce nüfusta konut sahipliği oranına bakarsak eğer 2006 yılında %61'miş bu oran. Yavaş yavaş düşerek 2011'de %59'lara düşmüş, sonra 2014'te en yüksek seviyesine %61.1'e düşmüş. Sonra 2014'ten itibaren devamlı bir düşüş gözüküyor. 2015, 16, 17, 18, 19 ve 2020'de %57.8 olmuş. Hanelerde konut sahipliği oranı ise 2006'da %60.1 iken devamlı bir düşüş içinde 2011'de iyicene %58'lere düşüyor. 2014'te çok az bir yükselme %59.3, sonra devamlı olarak düşerek 2020 yılında %55.7'ye geliyor. Şimdi yıllar içinde verilere bakarak tarihsel bir değerlendirme yapalım. Türkiye'de 2006'dan bu yana kendilerine ait bir konutta oturan hanelerin nüfus içindeki oranlarını bir önceki sayfada bulunan grafikte inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem hane bazında hem nüfus bazında Türkiye'de ev sahipliği oranı 2014'e kadar az da olsa yükselmiş, ancak 2014'ten sonraki dönemde ev sahipliği oranında bir düşüş başlamış. Ciddi bir müdahale olmazsa yakın bir gelecekte Türkiye'de nüfusun yarısı kendi evinde oturmuyor olacak. Bu tarihimizde daha evvel görmediğimiz bir durum. Bu kadar inşaat neden yetmiyor? Yukarıdaki verilere bakınca aklınıza şu soru geliyor olabilir. Türkiye'nin her tarafı şantiye, inşaat ekonominin dinamosu, dünyanın en büyük müteahhitleri bizde. Nasıl oluyor da buna rağmen ev sahipliği oranı azalıyor? Bu kadar konut üretimine rağmen neden hala kiralık ev bulmakta sıkıntı çekiliyor? Bu evler nereye gidiyor? Bu soruların yanıtı arz-talep dengesizliğinde yatıyor. Konutta arz ve talebi belirleyen faktörlere biraz daha yakından bakalım. Türkiye'nin 2022 yılı itibariyle yıllık ortalama yeni konut talebi yaklaşık 800 bin. Yani her sene 800 bin yeni konuta ihtiyacımız var. İnşaat sektörü yıllara göre değişse de bu talebin ancak 2/3'ünü karşılayabiliyor. Yani yıllara göre değişse de bazı seneler çeyrek milyonu aşkın konut talebi karşılanmamış oluyor. Sıkıntı şu ki arz ve talep arasındaki makas her sene giderek açılıyor. Çünkü bir yandan talep hızla artıyor, diğer yandan arz aynı seviyede artmıyor. Çözüm planlı kentleşme. Konut piyasası uzmanlık alanım olmadığı için bu bölümü hazırlarken bu konuda yazılmış uzman raporlarından ve uzmanlık derneklerinin çalışmalarından yararlandım. Ek olarak yerel yönetimlerde imar ve planlama alanında geniş kuramsal ve pratik tecrübeye sahip Türkiye'nin 3 büyük yerel yönetiminde imar ve planlama konularında yetki sahibi olmuş Doktor Buğra Gökçe'ye ve bu alanda makro verilere hakim Profesör Doktor Ümit Özleale'ye danıştım. Onlardan aldığım verilerle vardığım sonuç tıpkı bu kitapta incelediğimiz diğer alanlarda vardığım sonucun aynısı. Yapısal reform şart. Ortada birbirinden çok farklı siyasi partilerin, derneklerin, uzmanların üzerinden fikir olduğu bir yol haritası var. Herkes sorunun kaynağını da çözümün nerede olduğunu da gayet iyi biliyor. Türkiye'nin konut krizini aşması ve ülkede yaşayan her bireyin konut ihtiyacını karşılayabilmesi için atılması gereken 3 adım var. Ulusal kalkınma planı, ranta önlem ve dar gelirli ailelere özel konut. Tek tek üzerinden geçelim. A. Planlı kalkınma, planlı kentleşme. Kalkınma politikaları kentleşmeyi doğrudan etkiliyor. İkisini birbirinden ayrı düşünmek mümkün değil. İnsanlar iş buldukları yere gidiyor. Bugün ülkemizde konut krizi yaşıyor olmamızın temel sebeplerinden biri tarımdan sanayiye, köyden kente geçişi plansız bir şekilde yapmış olmamız ve buna ek olarak son yıllarda gelen sığınmacı akımını yönetememiş olmamız. Bu plansız adımların sonucunda konut talebi birkaç şehirde dengesiz olarak artıyor. Ülkenin kalan bölgelerinde ise terk edilmiş hayalet köyler, kasabalar ortaya çıkıyor. Türkiye'de konut talebinin nüfustan hızlı yükseldiği yerler sırasıyla İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara illeri ve Bodrum, Marmaris gibi birkaç turistik bölge. Krizin merkezi belli. Bu bölgelerde konut arzını arttırmanın yalnızca 3 yolu var. 1. Kentsel dönüşüm adı altında gecekondulaşmadan miras kalmış kentsel plansızlığı bir kuşağın daha kaderi yapmak. 2. Başta İstanbul olmak üzere kentlerin tarihi dokusunu ve silüetini hiçe sayarak yatay ve dikey yapılaşmaya izin vermek. 3. Başta İstanbul ve kıyı bölgeleri olmak üzere kentlerde zaten yetersiz olan yeşil alanları bir takım çılgın projelerle yerleşime açmak. Bir başka ifadeyle Türkiye'de konut krizinin yoğunlaştığı bölgelerde doğayı ve tarihi yok etmeden konut arzının konut talebini karşılaması artık imkansız. O nedenle kalıcı çözüm talebi bu bölgelerden ülkenin geneline yaymaktan geçiyor. Başta İstanbul olmak üzere konut talebinin patlama gösterdiği yerleşim birimleri üzerindeki baskıyı azaltmanın çözümü tıpkı Cumhuriyet'in ilk döneminde ve 1960'ların başında olduğu gibi ulusal çapta planlı bir kalkınma programı geliştirmek. İlla çılgın bir proje olacaksa bunun yolu İstanbul'un tabutu olacak Kanal İstanbul projesini hayata geçirmek değil. Tam tersine bunun yolu Merkez Türkiye projesini hayata geçirmektir. New York Üniversitesi'nden Nobel alan meslektaşımız Paul Romer'ın Türkiye'yi de içine alan yeni kent modelleri üzerine yaptığı çalışmalar işte orada duruyor. Açın verileri, açın haritayı. Ülkenin pek çok yerinde çekim merkezi olmaya aday bölgeler var. Türkiye global ticaret merkezlerinin göbeğinde bir ülke. İstanbul değil, Türkiye. İstanbul artık 85 milyona ulaşmış bir ülkenin her şeyi olamaz. İletişim teknolojilerinin sınırları kaldırdığı yeni dönemde pek çok işletme ve kurumun İstanbul dışına gitmesi eskisinden çok daha pratik bir çözüm. yeni istihdam alanlarını Kırklar ile Bursa arasındaki hilal dışındaki alanlara yönlendirmemiz gerekiyor. Zira bu bölge aynı zamanda Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip coğrafyası. Uzun vadede katma değeri yüksek tarıma dönmek zorundayız. Çevre bölümünde değindiğimiz gibi yeşil dönüşüm hamlesi, yeni istihdamı İstanbul ve Batı dışında teşvik etmek için büyük fırsatlar sunuyor. Kalkınma deyince Batı, istihdam deyince İstanbul demek zorunda olmadığımız zamanlarda yaşıyoruz. Yeter ki zamana ayak uyduran bir irade gösterelim. Ancak bu adımlar atıldıktan sonra İstanbul tıpkı Paris ve Roma gibi turizm gelirleriyle tüm ülkeyi ihya edecek boyuta ulaşabilir. Aynı şekilde benzer merkezi planlama müdahalesiyle Antalya, Bodrum ve diğer kıyı şeritleri de hızlı kentleşmenin getirdiği yozlaşmadan kurtulabilir. Plan ve program deyince maalesef ülkemizde bir kesimin aklına hala Sovyetler dönemi köhne metaforlar geliyor. O nedenle ne yazık ki ortada piyasaya sonsuz güven duyan bir bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler havası var. Kapitalizmin merkezlerinde bile böyle bir inanç yok ama işte bizde nedense hala var. Oysa ideolojik bir tartışmaya mahal vermeden son 50 yıllık kalkınma serüvenimize bakarak, son 50 yılda şehirlerimizin ve kıyılarımızın akıbetine bakarak yaşadığımız tecrübe bile bize serbest piyasanın devlet eliyle ne tür kötülükler yapabileceğini yeterince göstermiş durumda. Nüfusu 85 milyona ulaşmış çok farklı coğrafi ve sosyolojik yapıları içinde barındıran devasa bir ülkeyi plansız programsız idare etmek, kaosa davetiye çıkarmaktan başka bir işe yaramıyor. B. Konutu ana yatırım aracı olmaktan çıkarmak zorundayız. Konutta arz ile talep arasındaki dengesizliğin bir diğer nedeni, girişte detaylandırdığımız üzere konutun yatırım aracına dönüşmüş olması. Rant ekonomisini bitirmeden konut sorununa kalıcı çözüm bulma imkanı yok. Bu amaçla dünyada konut üzerinden rantı sınırlandırıcı adımlara baktığımızda 3 temel uygulama görüyoruz. Rantın kişilerden alınıp kamuya aktarılması, ek konuta ek vergi ve boş konut vergisi. 1. Rantın kamusal kaynaklara aktarımı. Gelişmiş pek çok ekonomide imar değişiklikleri sonucu ortaya çıkan ek gelir, bizim deyişimizle rant doğrudan kamunun kasasına giriyor. Bu kimi yerde mahalle, kimi yerde belediye, kimi yerde de merkezi hükümet olabiliyor. Türkiye gibi dinamik nüfusa sahip hızlı kalkınmaya muhtaç bir ülkede imar değişiklikleri kaçınılmaz bir gerçek. Şehirler değişiyor, gelişiyor. O nedenle yapılması gereken imar değişiklikleri sonucu ortaya çıkan kazanç, haksız bir şekilde siyasetin göz yumduğu ayrıcalıklı bir grubun cebine değil, doğrudan halkın ortak kasasına girmiş olacak. Bu şu demek, herhangi bir yerde zorunlu imar değişikliği sonucu ortaya çıkan katma değeri, işletmeler kamu yararına projelerin finansmanı için kamuya aktaracak. 2. Ek konut vergisi. Türkiye'de konut üzerindeki rant baskısını azaltmanın bir diğer yolu ek konuttan ek vergi almak olacaktır. İkamet edilen ev ve yazlıklar dışında elinde fazladan konut bulunduranlara fazladan vergi konulduğu zaman rant üzerinde bir baskı da oluşmuş olacak. Konut sayısıyla birlikte artan oranda gelecek bu ek vergi, uygulandığı ülkelerde rant beklentisiyle konut stoklamayı azaltıcı bir rol oynuyor. 3. Boş konut vergisi. Konut stoklamayı sınırlandıran bir diğer uygulama boş konut vergisi olacaktır. Bir dönem dünyanın en şişkin emlak pazarı olan Vancouver'da da uygulanan bu modelde yüksek kira geliri beklentisiyle elinde boş konut tutan ev sahipleri ek vergiyle cezalandırılıyor. Özellikle İstanbul gibi kira talebinin en yüksek olduğu yerlerdeki aylarca boş kalan kiralık evlerin sayısını azaltmanın en kestirme yollarından biri boş konut vergisi olabilir. Bu adımların her biri ancak geçici bir çözüm olacaktır. Ana sorun yapısal. Türkiye yatırım ekosisteminde konut dışında başka alanları daha güvenilir bir seçenek olarak sunduğu zaman zaten insanlar rasyonel bir tercih yaparak başka araçlara yatırıma yönelecektir. O nedenle uzun vadeli kalıcı çözüm, haksız kazancın önüne geçecek hukuki altyapının kurulmasıdır. 9. ayrımın sonu. Sayfa 90.